Ayrım 2.
Pamuk yüzlü köylü kadınlarını anlatan ressamlar, yalnızlığın sevincini yücelten şairler, geçmişin yıkıntılarını elden kaçırılmış ve yeniden yaşanılması gereken değerler olarak gösteren düşünürler, umutsuzluğu yaşamın en belirleyici kategorisi yapmaya çalışan şarkıcılar, en olmadık sorunları en büyük sorunlar gibi işlemeye çalışan eleştirmenler, duran insanı yazar yapan yayımcılar, şehvetli yaşamın tek anlamı gibi göstermeye çalışan ve yaşadığı kepazelikleri yakası açılmadık sahnelerle bize yeniden yaşatmaya çalışan romancılar, feleğin çemberinden geçmiş felsefe profesörleri, bastığı yerde ot bitmeyen siyaset adamları, sanatın ve çocuğun ipe çekilmesine katkıda bulundular. Ancak yüreğimde orta şiddette bir depremle inandığım şu ki, insanın yüceliğini ve barışı öneren sanat, şu hızla kirlenen dünyada süren karmaşada hala en saygın sığınak olarak duruyor. Ve anlaşılan şu dünya, çocukluktaki sanatı ve sanattaki çocukluğu onlar ölünceye dek korumamakta ve korumasız bırakmakta diretecekti. Bu yüzden yitirilenlerin ruhları, Kafka'dan Puşkin'e, Pavese'den Nazım'a bütün yetişkinlerden davacı şimdi. Yalnız ölenler mi? Ölmeye yakın dura dura çocuk kalmakta diretenler de. Hamolar ve Türkiye Sineması. Bir kamera dahası olarak Yılmaz Güney, yapıtlarındaki sinemasal yetkinlik kadar duruşuyla da fevkalade bir etiktir. O, inadına bir cüretin başarıyla iç içe geçmesinin sinema tarihimizde en somut örneğidir. Yılmaz Güney'in bıraktığı miras, bu ülkede kameramandan yönetmene, senaristten eleştirmene kadar sinemayla ilgili herkese ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluğun farkında olmayan ya da umursamayanlar bile bir vebal altındadırlar. Buna inanıyorum. Sürü filminin finalinde Tuncel Kurtiz'in Ankara'nın Kızılay Meydanı'nda ayağında şalvarı, saçlarında siverek bozkırlarının tozu ve gözlerinde Karaca Dağ hıncıyla o kentli ve ruhsuz kalabalığın orta yerinde "Hamo!" diye bir bağırışı vardır ki, Yılmaz Güney o finalde hayatın asıl yüzüne müthiş bir neşter vurur. Siverek'ten Ankara'ya koyunlarını satmak üzere gelip kandırılan ve oğlunu da kaybeden bir toprak insanının, beyaz yakalı adamların, kısa etekli hanımların yanı başındaki trajedisi, yürekleri silkeler ve o çığlık seyircinin yüzüne bir tokat gibi iner. Birçoğunuz Sürü filmindeki bu finali anımsarsınız. O finaldeki görüntüyü ve o çığlığı yıllardır belleğime, yüreğime kazımışım. Bazen şiir yazarken o çığlık kulaklarımda uğuldar ve irkilirim. Hem onları izleyip anlamamda bu çığlığın çok özel bir yeri vardır. Bir izlektir o. Yılmaz Güney'in doğduğu Desman Köyü ile benim doğduğum köy arasındaki mesafe yol olmadığı için yürüyerek bir saattir. Hamolar onun da benim de yakın akrabalarımdır. Bazen kendi kendime metropol kentlerinde kaybolan hamoların şimdi ne halde olduklarını düşünürüm. O an yüreğimde bir şeyler düğümlenir. Hamolar metropole göç etmişlerdir. Şalvar yerine pantolon giymiş, tarla yerine fabrikada çalışmaya başlamışlardır. Kimileri iş bulamayıp işportacı, kimileri beden işçisi ya da fedai olmuşlardır. Kente gelmeden önce köylülerin yakılıp yıkıldığını görmüş, dağlara savrulan feryatlar duymuşlardır. Bilirim ki onların yüreklerinde asla bağışlamayacak bir hınç vardır. O hınç sinema için, şiir ve müzik için bize duyarlılıkça gerekli olanı da içerir. Bizi besler. Hamolar eşleri, çocukları ve yakınlarıyla birlikte kaçıp geldikleri koca kentlerde, kuşaklar boyu yaşadıkları ata yadigarı topraklarından sökülüp atılmanın onulmaz acısını bizim yanı başımızda yaşıyorlar. Hamolar için acı yine acıdır ama acı kente inmiş ve hüviyet değiştirmiştir. Hamolar ve çocukları kente gelmişler ama kentli olamamışlardır. Ne var ki köylü de kalamayıp topyekin bir sosyolojik vaka olmuşlardır. Bu kimlik itiminin de sinemaya gereği gibi yansıtıldığı öne sürülemez. O insanların evrenleri ve bugünleri başlı başına birer sinemasal destandır. O insanların içinde 20 yıl yaşadım. Onların öldükleri ya da ağladıkları veya köy meydanlarında ateşler yakıp günlerce süren düğünlerinde halay çektikleri mekanlarda 8 yıl gazetecilik yaptım. Oradaki trajedilerden, beşeri ilişkilerden büyük sinema projeleri çıkar. Avrupa'da Berlin in Berlin ya da Amerikalı ve Polizei gibi yapımlarla değil, kendi gerçeğimizle görünürüz o zaman ki sinemamızda bunun ender örnekleri de vardır. Amerika Birleşik Devletleri koca bir Kızılderili uygarlığını talan edip onları 20. yüzyılda çağdaş dünyanın kelaynak kuşlarına benzetmesine rağmen ABD'li sinemacılar onların yüreklerini açıp göstermişlerdir. Avrupa sineması yıllar yılı apartheid uygulamalarıyla katledilen, aşağılanan, dışlanan siyahların filmlerini yapıp onların miladındaki acıları, öfkeleri tüm dünyaya duyurmuşlardır. Avrupa sineması bu nedenle hala bizim gibi az gelişmiş 3. dünya ülkelerine Kızılderili ve Zenci filmleri de satıp bu hoşgörü ve başarının rantını yiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan Vietnam filmlerinin de birçoğu tarihsel bir öz eleştiri içerir. O filmlerden en az 3-5'ini hepimiz izlemişizdir. Biz ise burnumuzun dibine her gün yenisi işlenen faili meçhul cinayetlerin, yargısız infazların, cezaevlerindeki çağ dışı uygulamaların, göç yollarına dizilmiş on binlerin serüvenlerini, dahası trajedilerini değil yalnız sinemaya, gazete haberlerine dahi yansıtamadık. Bunu önce kendimize, sonra bulunduğumuz topluma karşı bir vicdani sorumluluk olarak görmedik, göremedik. Bu konularda da hep ürkek ya da statükocu olduk. Bilincin belirlenen sınırlarını dinamitleyemedik. Sinemamızın son 5-6 yılı 3-5 istisna film dışında varsa yoksa Beyoğlu sokaklarında dönendi durdu. Entelektüellerin yalnızlığı ve nedense hiç anlaşılmamaları işlendi. Lezbiyen ve cüce, travesti filmleri ya da nostaljik ilenmeler betimlendi. Yeşilçam'da birçok yönetmen, Beyoğlu'nda oturdukları kafe ve barların kapılarını açıp dışarı çıkamadılar. Oysa hayat dışarıdaydı. Dışarıda korkunç bir zenginlik ve dinamik, gürül gürül bir hayat vardı. Kızılay Meydanı'nda "Hamo!" diye bağıran adamın feodal parçalanmasının bugünü nerededir? Yaşanan bu toplumsal acıların, bu göç yollarının zaptını sinemaya kim, nasıl aktaracaktır? Sinemanın bugün de yeni teknik olanaklarla vardığı gelişmeyi, bu acılara karıp Yılmaz Güney ettiğine kim yeni halkalar ekleyecektir? Bu yapılmadıkça tarih bizden hesap sorar, vicdanlarımız hesap sorar ve hepsinden önemlisi bu halk kendi çocuklarından hesap sorar. Türkiye sinemasının 2000'li yılların Türkiye'sinin acılarına yaşanıp yaşatılıp örtbas edilmek istenen bu siyasi sakıncalı toplumsal gerçekliğimize bir karşılık içermesi de gerekmiyor mu? Hamolar adına teessüfler Türkiye sineması. Promosyon savaşı ve medya terörü hakkında. Yerli sermayenin %70 oranıyla güdümünü aldığı medya, Cumhuriyet'in kurtuluşundan bugüne artık gerçek anlamda bir tekelleşmeyi yaşıyor. Ve bu nedenle promosyon histerisini de çığırından çıkarıyor. Medyadaki payını promosyonla da ayakta tutma çabasındaki yerli sermaye, aynı zamanda bu kulvardaki inisiyatifini siyasi iktidara peşkeş çekerek yığınların apolitikleşmesine aktif katkıda bulunuyor. Böylelikle siyasi iktidara giden yolunu aramakla kalmıyor, mevcut siyasi iktidardan da ayrıca finansman sağlıyor. Dağıttığı yabancı markalı promosyon malzemeleriyle uluslararası sermayenin de ilgisini cezbediyor, Avrupa pazarlarına giriyor. Gazetecilik adına adeta züccaciye dükkanları gibi çalışan basın tekelleri, yerli sermayenin ürettiği mamulleri de destekleyerek, dağıtarak ve tüketim toplumu olmanın şuursuz sendromunu tatmin ederek, aynı zamanda kendi pazarını ve sınıfının çıkarlarını da destekliyor. Haberi asparagaslarla, balon gündemlerle tekeline alarak yığınları gerçeğe yabancılaştırırken, başka faktörler dışında promosyonlar da gölgelediği ilgesiz, vasat bir gazetecilik anlayışıyla bir de yargıç oluyor. Yukarıda sadece bir özet sunduğum duruşuyla bu vahşi medya, artık Türkiye'de dördüncü kuvvet değil, düpedüz birinci kuvvet olmanın kapılarını zorluyor. Artık zorluyor. Siyasi iktidarın bu haddini bilmez gidişattan değil rahatsız olmak, aksine hoşnut olduğu gözleniyor. Her akşam milyonları uzaktan kumandalı TV'lerle uzaktan kumanda eden medya pervasızlığını, tümüyle yürü ya kulum diyen siyasi iktidarın verdiği primlerde aramak gerekiyor. Tepesinde dönen oyunlardan habersiz yığınlar ise müthiş bir umursamazlıkta ellerine tutuşturulan çorba paketleriyle, tencerelerle, oyuncaklarla bedavacılığın, avantajcılığın saçağında oturup kupon kesmekten hiç şikayetçi değiller. Gazetesinde haber arayan profesyonel okur oranı da yeni kuşaklardaki fire ile giderek azalıyor. Seçim sandıklarındaki sonuçların faturasıyla asıl muhatap sayılan yığınlar, örneğin ATV'nin ya da Sabah'ın Çiller'in seçilmesindeki katkımız gibi cümleleri duymuyorlar bile. Üstelik yukarıda bütün saydıklarımın hem nesnesi hem de öznesi kendileriyken. Ve günlük hayatımızda çok çarpıcı örneklerine sıkça rastladığımız medya terörü fütursuzca sürüyor. İşte yüzlerce rezaletten biri. Aktüel dergisi Gazi olaylarından sonra bir kapağındaki flash haberde işte provokatör başlığıyla 20 yaşlarında bir delikanlının fotoğrafını yayımladı. Aktüel'in iddiasına göre Ali Kahraman adlı bu delikanlı Gazi halkının yakaladığı bir provokatördü. Aktüel kışkırtıcı ajan olarak nitelediği provokatör gencin ülkücü olduğunu ve üniversitelerde tanındığını öne sürüyordu. Ali Kahraman adlı öznenin Devsol tarafından bir inşaatın bodrum katında sorgulandığını ve daha sonra da Gazi Mahallesi'ndeki Alevi yurttaşlara teslim edildiğini yazıyordu. Haberin sonunda ise mahalle sakinlerinin provokatöre uygulanacak şiddeti yanlış bularak kendisini jandarmaya teslim ettiklerini açıklıyordu. Konuyu aynı günlerde araştıran Tempo dergisi ise aktüel provokatörü Ali Kahraman'ın 18 yaşında eğitimsiz bir inşaat işçisi olduğunu, üniversite ve benzeri hiçbir çevreyle ilişkisinin de olmadığını öğreniyordu. Ürpermemek elde değil. Özel TV kanalları da bir bakıyorsunuz polisin kendisi gibi teftişler, baskınlar düzenliyor. Tezat ahlaki kriterler garip Anadolu'nun dağlarında, kasabalarında halkımızın evine her gece konuk oldukça depolitizasyonun, çürümenin, erozyonun ya da yabancılaşmanın nedenlerini sosyologların, iletişim uzmanlarının öncelikle bu vahşi medyada aramaları, itham ve ifşa etmeleri, bu çabalarında ise fazla gecikmemeleri gerekiyor. Zira bu toplum gidilen yerlerin bir takım sosyal duraklar olduğu öne sürülerek aslında topyekün bir çürümeye gidiyor. Denkbejler. Diyarbakır'ın Mardin Kapı ve Melikahmet semtleri daha çok köylülerin uğrağıdır. Bu semtlerde onlar için en ideal alışveriş merkezleri ve ürettikleri peyniri, yoğurdu, yünü, kengeri satabilecekleri uygunlukta kaldırımlar bulunuyor. Köylere giden taşıtlar da bu semtlerden kalkarlar. Diyarbakır il merkezine ve ilçelerine bağlı irili ufaklı yüzlerce köyden çıkıp gelen o insanlar için kente inmek sadece üretilenin nakite dönüşmesi ve çocuklara ortası delikli, boyalı pembe şeker, avrada fistanlık basma ve benzeri gereksinimlerle bitmiyor. Bir de kültürel gereksinimleri var onların. Ancak kültürel gereksinimleri gazete, kitap, dergi veya video kasetleri değil. Zaten birçoğunun Türkçe ve Türk dilinin ürünü hiçbir görsel, işitsel ve yazılı yayınla tanışıklığı yok. Onlar medyanın günlük hayatımıza yansıttığı, dayattığı bütün kuşatmaların uzağında yaşıyorlar. Köylülerin kente gelişlerindeki bir gereksinimleri de yaşatılan yüzlerce yıllık kültürün bir uzantısı sayılan Denk 5 kasetleridir. Denk, Kürtçe'de ses demektir. Bej ise söyleyen anlamındadır. Köy evlerinin çoğunluğunda bulunan teyplere kaydedilen ve stüdyosuz, bandrolsüz, aracısız satılan, üstlerinde eğri büğrü yazılmış Denk 5 adlarının bulunduğu kasetler, Mardin Kapı ve Melikahmet semtlerinde tahta el arabalarında satış ve beğeniye sunuluyorlar. Bu kasetlerin doldurulmaları, kente getirilmeleri, yaygınlaşmaları çok ilginç, ilkel yöntemlerle gerçekleşiyor. Köylerdeki evlerde akşamları oluşturulan erkek cemaatlerinde ortalamaya göre sesi iyi sayılan bir Denk 5, sohbetin bir yerinde elini kulağına yaslayıp köylüler için çok çarpıcı sayılabilen, onların nesnel gerçeğini dillendiren bir yerel geleneksel türküyü, bir efsaneyi ya da örneğin köyündeki son jandarma baskınının ona ve yakınlarına yaşattığı hüznü, utancı ve çaresizliği türkü tadında Kürtçe olarak okur. Okunan, bazen Denkmej'in kendi köyünde veya yakın köylerde kavuşamayan iki aşık gencin efsanesi ya da baba yadigarı bir söylence de olabiliyor. İlkel koşullarda çoğu hiçbir enstrüman kullanılmadan teyp kasetlerine alınan ve kendilerine has evrenin, yazgıların çok naif bir dille doğaçlama ifade edildiği bu kasetler daha sonra 5-10 adet çoğaltılıyor. Çift kaset çalar bir teyipte çoğaltılan bu kasetler kente Mardin Kapı'ya getirilerek piyasadaki kaset fiyatlarının yarısı ederinde satılıyor. Bazen diğer köylerden getirilen başka denkbejlerin kasetleriyle takas da edilebiliyor. Diyarbakır'ın Mardin Kapı ve Melikahmet semtlerindeki seyyar kasetçiler genellikle bu denkbejlerin kasetleriyle müzik firmaları tarafından piyasaya sürülen Kürtçe kasetleri satıyorlar. Diğer köylerden de getirilen kasetleri edinen köylüler böylelikle öteki köylerde olup bitenleri de bilme, dinleme olanağı buluyorlar. Bu kasetlerin içerikleri yalnız yerel türküler ve efsanelerden de oluşmuyor. Örneğin bir çobanın koyun otlatırken kavalına asıldığında teybine kaydettiği ses, seyyar kasetçilerin tezgahlarında kaval kaseti olarak bulunabiliyor. Kaset kapağında ise genellikle kaseti hazırlayanın ön adı oluyor. Seydo gibi bir ad örneğin. Köy adları ise genellikle yazılmıyor ama kaset satıcıları hangi kasetin hangi köyden geldiğini genellikle biliyorlar. Davul zurna ve düğün kasetleri de bulunuyor bu satıcılarda. Düğün kasetlerindeki davul zurna temposu, Kürt müziğinin ilk elden yerel geleneksel oyunlarını içeriyor. Hem de bütün yalınlığıyla. Bazı düğün kasetlerini dinlerken, davul zurna sesleri arasında ansızın ağlayan bir çocuğun sesini veya çocuğa teybe kayıt yapıldığını söyleyerek çıkışan bir yetişkini duyabilirsiniz. Düğün curcunasında gök boşluğuna sıkılan silahların seslerini veya kadınların tililerini de. Denkbejler hep büyük bir iştenlikle dillendirilirler söylencelerini. Anlatılan konunun hüznü kendilerinindir sanki. Şarkılarını, türkülerini okurken ağlar gibi olur, terler, buruklaşırlar. Köylüler ise dağılıp savrularak kulak kesilirler denkbejlerin dillendirdiklerini. Kürt köylerinde hiçbir cemaat denkbejsiz olmaz. Onlar o uzak köylerin müzik setleri, TV'leri ve ayaklı gazeteleridir. Okuduklarını teyp kasetlerine kaydeden denkbejler ve bu kasetlere rağbet eden Kürt köylüleri, evrenin daha çok kendileriyle, yaşadıkları köyler ve ilçelerle sınırlı olduğu yanılmasındadırlar. Bulundukları köyden 3-5 köy ötesine ulaştırdıkları ses, onlar için çok özel anlamlar kuşanmıştır. Seslerini, nesnel gerçeklerini bulundukları köylerden çıkarıp kente getirmek, ışıklı panoların, asfalt yolların seyyar kaset satıcılarına ulaştırmak ve o kasetlerin o tezgahlarda satılmak ya da takas edilmek üzere bırakıldıklarını görmek, bir mutluluk ve bir tür hiçlik duygusundan sıyrılmaktır. Boş kasetlere alınan seslerin ait oldukları atmosferden çıkıp başkalarına ulaşması, başka duyarlılıklarla buluşması ve kasetlerin üstünde eğri büğrü olsa da adlarının, içlerinde ise kendilerine ait yaşanmışlıkların, inançların bulunması, kentlerde taşıdıkları köylü ezikliğini silip atar. Bir şeyiz ve bir şey getirdik mantığıyla yüreklerine bir sevinç, bir varoluş duygusu yayar. Büyük kentlerdeki insanlar birbirlerine Sezen'in son kasetini dinledin mi derken nasıl bir psikoloji yaşıyor ve yaşatıyorsa, Kürt köylüleri içinde civar köylerde en güzel denkbej kasetini dinlemiş veya dinlememiş olmak odur. Mardin Kapı semtindeki seyyar kaset satıcılarından biri, son ayların listabaşı denkbej kasetinin Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Beynat köyünden Salıh'ın kaseti olduğunu söylüyordu. Bu listebaşı kaseti hiç duydunuz mu? Dünya pop listelerini kim kasıp kavurur bilmiyorlar. Bu onların umurunda bile değil. Dünyada veya Türkiye'deki listebaşı kasetlerden haberleri yok. Orada listebaşı Silvan'ın Beynat köyünden Salı. Civar köylerin en popüler, en saygın, başarılı denkbeji Salı. Duyan duymayanı övüyor, dinleyen dinlemeyeni anlatıyor. Mardin Kapı'daki seyyar kasetçilerle ayaküstü görüşmelerle küçük çaplı bir ankete koyuldum. Kaset satıcılarına en çok hangi köyden kimin kasetini sattıklarını sordum. 6 seyyar kasetçiye göre son ayların en popüler denkbejleri ve en çok satan kasetlerinin listesi 1994'te şöyleydi. Silvan'ın Beynat köyünden Salı, Listebaşı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Çelleğan köyünden Kızıl. Diyarbakır merkeze bağlı bir köyden Hesene Ekerhi. Muşlu Şakır, hangi köyden olduğu bilinmiyor. Kasetin üstünde ise yalnız Şakır yazılı. Fere köyünden Tutal. Bir de satıcıların köyünü bilmedikleri Sıddık Çiçek'in kaseti. Dengbeş kasetlerinin bandrolleri, afişleri bulunmuyor. Vergisi, aracısı yok. Söyleyenden direkt satıcı tezgahına, tüketicisine ulaştırılıyor. Ve inanır mısınız, uydu antenlerin dünyasında, şu medya kuşatmasında Kürt usulü iletişim böyle sağlanıyor. Farkında bile olmadan okuyandan kaset satıcısı ve alıcısına kadar o insanlar sessiz sedasız binlerce yıllık bir kültürü yaşatıyorlar. Kahraman olmak ve sabaha hain uyanmak. Hizbullah cinayetlerinin özellikle Silvan, Kızıltepe ve Batman'da kesintisiz sürdüğü 1992 yılı yaz aylarında Ankara'dan gelen gazeteci arkadaşım Ali Çağatay'la birlikte Aktüel Dergisi adına Güneydoğu'ya çöken kabus Hizbullah haberimiz için iz sürüp Hizbullah kadrolarını deşifre etmeye çalışıyor, katillerin teşhir edilmesinde bizim de bir katkımız olsun istiyorduk. İlk durağımız Silvan'da haberimiz için istihbarat yaparken gördük ki ilçede benim diyen demokrattan belediye başkanına dek herkes Hizbullah sözcüğünü duyunca kilitleniyordu. İnsanların hedef olmaktan sakınarak konuşmayacaklarını anlayınca biz de asıl gazetecilik üslubunu seçip haberi kaynağından almak üzere direkt Hizbullahçıların Silvan'daki ilim kitabevine girdik. Silvan'da Hizbullahçılar tarafından 2 yılda 200 kadar insan öldürülmüş ve hiçbirinin faili yargı önüne çıkarılmamıştı. Bizim de atacağımız taşın ürküteceğimiz kurbağaya değmeyeceğini ve hatta iz sürdüğümüz bu haberin bize bir bedel de ödetebileceğini düşünmüyor değildik. Silvan'daki küçük kitabevinde yayınları incelerken tezgahtardan bir ara dini kaset istediğimizde tezgaha çok sayıda dua kasetleri bıraktılar. Hayır, istediğimiz başka kasetlerdi ve bu yüzden boş bulunup tezgahtara Hizbullah kaseti yok mu diye sordum. Neden sonra halt ettiğimi anladım ama bir kez ağzımdan çıkmıştı ve niyetimizi böylece belli etmiştik. Oysa sorduklarında biz Bayındırlık'ta mühendisiz demiştik. Sorumla birlikte bir süre yüzüme dik dik baktı tezgahtar. Sonra fısıltıyla yok dedi. Hizbullah illegal bir örgüttü ve elbette ki ilk kez gördükleri kişilere böylesi kasetleri vermezlerdi. Kitap evinden çıktığımızda Ağustos ayı Silvan'ın cehennem sıcağında iki ceketli delikanlı peşimize düştü. Şehirler arası otobüslerin güzergahı İpek yoluna ulaştığımızda iyice sokulmuş, bizi sağlı sollu çembere almışlardı. Ali, bunlar bizi vuracaklar dedi. Ne yapabilirdik? Hemen bir taksiye bindik. Şoför hızla hareket etti. Çok geçmeden oradan hayli uzaklaştık. Belki de bizi vurmayacak, sadece konuşacaklardı.